Ayrım 4.
5. Üstad Kuang da büyük bir korku geçirdi ve dedi ki, King Wen hayattan göçüp gittiğinden beri aydınlanış içimde istirahat etmiyor mu? Eğer Tanrı bu aydınlanışı yok edecek olsaydı, benim gibi bir ölümlü onunla böyle bir bağlantı kuramazdı. Tanrı bu aydınlanışı yok etmeye kastetmezken Kuang'ın adamları bana ne yapabilir? 6. Önemli bir bakan Tuzu Kung'a şunu sordu. Üstadınız, o gerçekten ilham almış biri değil mi? Ne çeşitli armağanlar var onda? Tuzu Kung şöyle cevapladı. Şüphesiz Tanrı ona sınırsız özellikler vermiştir. İlham konusuna gelince, bu konuda da ona çok şeyler verilmiştir. Üstad bunu duyunca dedi ki, bakan beni gerçekten tanıyor mu? Gençliğimde mütevazi bir haldeydim ve bu sayede çeşitli kazanımlarım oldu genel konularda. Fakat karakter yüceliği çeşitliliğe mi bağlıdır? Elbette buna bağlı değildir. Lao dedi ki, üstad sık sık şöyle derdi, resmi bir görevim olmamıştır ama bu sayede sanatlarla ilgilenecek zaman bulabilmişimdir. 7. Üstad dedi ki, gerçekten doğuştan sahip olduğum bir bilgi var mı benim? Yok öyle bir bilgi bende. Ama sıradan biri bana gelip tüm basitliği içinde bir şey sordu mu, o konudaki her şeyi bitirene kadar olumlu ve olumsuz yönlerini ona anlatırım. 8. Üstad dedi ki, Anka kuşu gelmez oldu, ırmak göndermiyor yol haritasını. Ümitlerim tükendi artık. Bu şairane sözleri Konfüçyüs kendisine artık ya da hiçbir zaman ilham gelmediği için söylüyor. 9. Yas tutan birini görünce ya da resmi başlık ve elbiseler içinde birini veya kör bir adamı görünce üstad, o kişiyi fark eder etmez, adam kendi şakirdi değilse bile yerinden kalkardı ya da böyle birinin yanından geçecek olsa adımlarını hızlandırırdı. 10. Yan Yuan derin bir nefes alıp dedi ki, ona ne kadar çok baksam o da o kadar yükseliyor. Onu ne kadar çok incelesem o daha da derinleşiyor. Onu karşımda bir an görecek olsam bir anda arkama geçiveriyor. Üstadımızsa insanlara doğru yolda adım adım önderlik etmiştir. Beni kültürle genişletti, saygıyla sınırladı. Durmak istesem de duramazdım. Tüm güçlerim tükendiği zaman karşımda yüceler yücesi bir şeyin durduğunu görürüm. Ona doğru yol almaya kalksam ona vardıracak bir yol olmadığını görürüm. Burada o diye hakkında konuşulan Konfüçyüs'ün öğretisidir. 11. Üstad bir defasında çok hastalanmıştı. Tuzulu, şakirtlerin sanki hepsi bir devlet adamının memurlarıymış gibi hareket etmelerini sağladı. Bir saldırı karşısında Konfüçyüs dedi ki, uzun zamandır Yu bizi davranışlarıyla aldatmaktadır. Bakanlarım olmadığı halde onları var göstererek kimi kandıracağım? Tanrı mı? Ayrıca yakında sizin kollarınızda ölmem, benim şakirtlerim daha iyi değil mi memurların kollarında ölmekten? Sonra büyük bir cenaze törenindense yol kenarında ölmem gerekmez mi? 12. Tuzu Kung sordu. Burada tatlı bir mücevherim olsa, onu bir kutuya koyup saklamam mı gerekir yoksa iyi bir fiyattan satsam mı daha iyi ederim? Ne yolla olursa olsun sat onu, sat onu diye cevapladı üstad. Fakat ben kendim böyle bir durumda iyi bir fiyat çıkana kadar beklerdim. Konfüçyüs'ün öğretilerine mücevher denilmekteydi. 13. Üstad Doğu'nun 9 vahşi kabilesinin yakınlarında yerleşmeyi istiyordu. Biri ona dedi ki, fakat onlar çok vahşi, ne yapacaksın? Üstad şöyle cevap verdi. Eğer soylu karaktere sahip biri onların arasına yerleşirse orada medeniyet adına ne eksik kalır? 14. Üstad dedi ki, Wei'den Lu'ya dönmüştüm ki müziğin yenilendiğini gördüm. Ancak o zaman dünyevi ve ilahi parçalar yerli yerine konulabilmişti. 15. Üstad dedi ki, toplum hayatında hükümdara ya da bakanlara karşı görevini yerine getirmek, özel hayatta da babaya ve kardeşlere karşı görevini yerine getirmek, bu dünyadan göçüp gitmiş olanlara karşı saygıdan başka türlüsünü hissetmeye kalkışmamak ve hiçbir zaman haddinden fazla şarap içmemek, bunlardan hangisini başarmışım ben? 16. Üstad bir ırmak boyunda duruyordu. Dedi ki, gece gündüz durmadan akıp gidiyor. Her şey bunun gibi. 17. Üstad dedi ki, kadınları sevdiği kadar erdemleri de seven birine hiçbir zaman rastlamadım. 18. Üstad dedi ki, bilginin ilerlemesi bence bir dağ yükseltmek gibidir. Eğer işin ilerlemesi için bir sepet toprak lazımsa gücüm o an tükenebilir, ben de bırakırım. Buna düz bir zemin üzerinde işe başlamak da denilebilir. Bir sepet toprağı yere boşaltırım ve böyle yapmayı sürdürürüm ki bu da bir ilerlemedir. Konfüçyüs burada görünüşteki yüksekliği bir kenara koyup yalnızca gösterilen çabayı övüyor. 19. Üstad dedi ki, ah Hui, kendisine bazı şeylerden bahsedebileceğim biriydi. O bu şeyleri başarmada bir güçlük bulmazdı. 20. Üstad Yan Yuan'ı kastederek dedi ki, heyhat, onun ilerlediğini görürdüm hep. Olduğu yerde durup kaldığını hiç görmedim. 21. Üstad dedi ki, yapraklar fışkırttığı halde çiçek açmayan bitkiler vardır. Fakat çiçek açtığı halde meyve vermeyen bitkiler de vardır. 22. Üstad dedi ki, gençlere yaklaşırken onlara saygı göstermeli. Gelecekte bize denk insanlar olmayacaklarını nereden biliyoruz? 40-50 yaşlarına vardığı halde kendisinden bahsettirememiş olan kişi böyle birisi saygınlıktan ne kadar uzaktır? 23. Üstad dedi ki, İnsanlar kanun yerine geçen öğütleri çiğneyebilir mi? Bunlar değerli düzeltmelerdir. Bir kişi kendisine yapılan öğüde kulak asmayacak da ne yapacak? Bunlar değerli uygulamalardır. İnsan hoşlandığı sözleri gerçekte uygulayamazsa, öğüt dinleyip kendisini iyileştiremezse, böyle niteliklere sahip bir insan için yapabileceğim hiçbir şey yoktur. 24. Üstad dedi ki, sadakat ve samimiyet bırak senin esas ilkelerin olsun. Kendinden daha aşağı seviyedekileri arkadaş edinme. Hata yapınca düzeltmekten çekinme. 25. Üstad dedi ki, bir başkomutandan bütün ordusunu çalabilirsin ama iradesine sahip bir adamı, kendisini sıradan bile olsa çalamazsın. 26. Üstad dedi ki, paçavralar giyen ve kürkler giymiş başkalarının yanında durduğu halde utanmayan biri varsa, o tuzuluğundan başka kim olabilir? Hiç kimseye düşmanca davranmaz, kimseye de fazla samimi davranmaz, mükemmel olmayan bir iş yapar mı hiç o? Daha sonra Tuzulu bu sözleri durmadan tekrarlamaya başlamıştı ki üstad şunu söyledi. Fakat yalnızca bu iki nokta yeter mi mükemmele ulaşmaya? 27. Üstad dedi ki, yalnızca sert geçen kışlarda bir de bakarız yaprak dökmeyen ağaçlar yine yalnız çam ve serviymiş. 28. Üstad dedi ki, aydınlanmış olanlar kuşkudan, vicdan sahipleri endişeden ve cesur kişiler de korkudan arınmıştır. 29. Üstad dedi ki, öyle kişiler vardır ki bunlarla birlikte ders çalışılabilir ama hakikate birlikte ulaşamazsınız. Başka öyle kişiler de vardır ki bunlarla hakikate birlikte yaklaşmak mümkündür ama bunları uygularken birlikte duramazsınız. Yine öyle kişiler vardır ki bunlarla birlikte hakikati uygulamak mümkün olduğu halde hüküm vermede birlikte hareket edemezsiniz. 30. Erik ağacında tomurcuklar nasıl da titrer kıpırdar. Seni düşünmeden nasıl ederim? Çok uzaktaki evinin içinde. Üstad dedi ki, şair gerçekte düşünmeden uzaktır. Düşünecek olsa dünyanın neresi ona uzaktır? 10. Kitap Aziz'in günlük hayatına dairdir. 1. Konfüçyüs doğduğu köyde sade bir hayat sürerdi. Sanki kendisine konuşma güzelliği armağan edilmemiş gibi. Fakat tapınakta ya da saraydayken çabucak ve akıcı bir şekilde yine de biraz ihtiyatlıca söylerdi söyleyeceğini. 2. Sarayda kendi derecesinden bakanlarla söyleşirken cesurca konuşurdu. Kendisinden derece olarak üste bulunan bakanlarla saygıyla konuşurdu. Fakat hükümdarın huzurunda hareketleri gergin olurdu. Sanki kendinden emin değilmiş gibi. 3. Hükümdar onu bir misafiri karşılamak üzere görevlendirdiği zaman konuşması değişir, dizinin bağı çözülürdü. Yanında duran diğer memurları selamlarken ister sağda ister solda olsun elbisesinin önü ve arkası hiç kımıldamaz dimdik dururdu. Öne doğru çıktığında kollarının yerine kanat takmış gibi ilerlerdi. Misafir ayrıldıktan sonra hep şunları söyleyerek durumu bildirirdi. Misafir geri dönüp bize bakmıyor artık. 4. Saray kapısından girdiği zaman sanki kapı geçmesini sağlayacak kadar yüksek değilmiş gibi eğildiği görülürdü. Kapı girişinde hiç beklemezdi. Girip çıkarken eşeğe de basmazdı. Hükümdarın tahtının önünden geçerken yüzü değişir, ayakları titrer, kelimeler ağzından zorla çıkardı. Kabul salonuna çıkarken elbiselerini iki eliyle tutarak vücudunu eğerdi. Nefes almaya cesareti yokmuş gibi nefesini tutardı. Hükümdarın yanından ayrılınca daha merdivenleri inerken yüzü rahatlardı. Basamakları indikten sonra kanatları varmış gibi ileri fırlardı. Yerine döndükten sonra bile yüzünde gergin bir saygı ifadesi olurdu. 5. Hükümdarın asasını taşırken sanki asa taşıyamayacağı kadar ağırmış gibi vücudunu büker, selam verirken aşağı aşağı ellerinin duruş halinden daha yukarı kaldırmaz ve başkasına bir şey verirken ellerinin aldığı duruş halinden daha aşağıda tutmazdı. Yüzünün anlamı aniden değişir ve yere saplanacakmış gibi ayaklarını geri geri çekerdi. Armağanları sunarken yüzü yumuşardı. Özel toplantılardaysa dostane bir hal takınırdı. 6. Üst giysilerinde mor ya da eflatunu seçmez, iç giyiminde bile kırmızı kullanmazdı. Sıcak havalarda adi kumaştan bir elbise giyerdi. Ama bunları üst üste ve alttakini göstermeyecek şekilde giyerdi. Kuzu kürkü üstüne siyah, karaca üstüne beyaz, tilki üstüne de sarı kumaştan elbiseler giyerdi. Kürklü iç elbisesi uzundu. Sağ kolu ötekine göre kısa kesilmiş olurdu. Geceliği vücudunun ancak yarısını örterdi. Evde olduğu zamanlarda kalın tilki ya da porsuk kürkü giyerdi. Yastan çıkınca kuşağı ile mendil, kitap açacağı gibi diğer eşyalarını da yeniden kullanmaya başlardı. Taziyede bulunacağı zamanlarda kuzu kürkü ve başlık giymezdi. Ayın ilk günü resmi elbiselerini giyerek saraya giderdi. 7. Oruçluyken elbiselerinin mutlaka temiz ve ketenden yapılmış olmasına özen gösterirdi. Yine oruçluyken yemeğini ve evde oturduğu koltuğu sürekli olarak değiştirirdi. 8. Pirincin çok temiz ve etinin ince kıyılmış olmasını isterdi. Sıcak ve rutubetli havalarda bozulmuş ve ekşimiş pirinç, balık veya eti asla yemezdi. Rengi bozuk ya da kötü undan yapılmış, iyi pişmemiş yemeklere el sürmezdi. İyi kesilmemiş etle ona uymayacak sosu istemezdi. Eti çok olunca pirinçten fazlasını bırakırdı. Yalnız şarabı canı çektiği kadar içerdi. Yine de aşırıya kaçmazdı. Pazardan alınan şarabı içmez, kurutulmuş et yemezdi. Yemek yerken zencefil otu kullanırdı. Fazla yemezdi. Hükümdara kurban ayininde eşlik edeceği zaman bir gece önce alınmış et kullanmazdı. 3 günlük eti ev halkı da yemezdi. Yemekte ve yatakta hiç konuşmazdı. Yemeği pirinçle sebze çorbasından ibaret ise de bunlardan birer parça alarak ikram olarak kullanırdı. 9. Hasırını düzeltmeden üstüne oturmazdı. 10. Köylüler ziyafet verdiği zaman kendisinden daha yaşlı olanlar ayrılana kadar o da ayrılmazdı. Köylüler cinleri kovmak için ayin yaptıkları zaman üstüne saray kıyafetlerini alıp doğu yönündeki basamaklarda dururdu. 11. Yabancı bir ülkeye nezaket selamı göndereceği zaman elçilerini uğurlamadan önce onları 2 defa eğilerek selamlardı. Kang tuzu ona hediye olarak ilaç gönderdiği zaman eğilip selamladı ve hediyeyi aldı. Sonra da şöyle dedi. Bu ilacı pek iyi bilmiyorum. Tadına bakamayacağım. O dönemde gönderilen hediyelerin tadına bakmak adetti. 12. Ahırı yandığı zaman kabul salonundan çıkıp gelen üstad yaralanan var mı diye sordu. Atlarına ne olduğunu sormadı. 13. Hükümdar ona pişmiş et gönderdiği zaman oturduğu hasırı düzeltip gelen etin tadına bakardı. Hükümdar ona pişmemiş et gönderdiği zamansa bunu pişirip ata ruhlarına sunardı. Hükümdar eğer canlı bir hayvan hediye etmişse onu canlı olarak tutardı. Hükümdara refakat ettiği ya da onun ziyafetlerine katıldığı zaman her şeyin tadına ilk bakan üstattı. Hastalığında hükümdar kendisini ziyaret ederse başını doğuya çevirir, resmi elbiselerini isterdi. Elbisenin üzerine kuşak bağlardı. Hükümdar onu çağırtınca arabasının hazırlanmasını beklemeden koşardı. 14. Büyük atalar tapınağına girerken bütün ayrıntıları sorup öğrenirdi. 15. Arkadaşlarından biri öldüğü zaman ölüyle meşgul olacak kimse yoksa onu ben gömerim derdi. Bir arkadaşından hediye aldığı zaman bu bir araba veya at ise kurban eti olmadığı için bundan hoşlanmazdı. 16. Yatakta ölü gibi yatmayı sevmezdi. Evdeyken resmi bir tavır takınmazdı. Yas elbiseleri giydiği zaman tanıdığı birini görünce yüzünün ifadesi değişirdi. Memur şapkası giymiş birini ya da kör bir adamı görse, halk içinde değilse bile ona saygı gösterirdi. Derin bir yasa gömülmüş birini görse arabasını kendi çekiyormuş gibi eğilerek yaşlı adamı selamlardı. Bir ziyafet sırasında memnuniyetini gösterir ve bakışlarını değiştirerek ayağa kalkardı. Ani bir şimşek çaktığı zaman ya da fırtına çıkınca hali hep değişirdi. 17. Arabasının merdiveninden çıkarken trabzana tutunur ve dimdik durarak çıkardı. Arabadayken asla geriye bakmaz, hızlı hızlı konuşmaz, bir yeri eliyle işaret edip göstermezdi. 18. Kuş onları görünce önce yükseldi, biraz dolaşıp tekrar yere indi. Üstad bunun üzerine dedi ki, ''Ah, köprü üstündeki sülün, zamanını biliyorsun, zamanını biliyorsun.'' Tuzulu sülüne doğru ilerledi. Sülün ona 3 kere kokusunu bıraktı. Sonra da havalandı. Bu hikayenin yorumu zordur. Kimilerine göre Tuzulu sülünü yakalayıp pişirmiş, Konfüçyüs ise 3 kere koklayıp yemeden kalkmıştır. 6. cilt 11. kitap Şakirtlere dairdir. 1. Üstad dedi ki, eski çağın insanları medeni sanatlar konusunda kültürsüz sayılır. Ama onlardan sonra gelenlere kültürlü soylular gözüyle bakılır. Fakat ben bu sanatlara ihtiyaç duyduğum zaman eski çağın insanlarını takip ederim. 2. Üstad dedi ki, çen ve çay ile benimle birlikte olanların hiçbiri artık kapımdan içeri girmiyor. Ahlaki kişiliğinden dolayı Yan Yuan, Min Tuzu Chien, Yan Niu ve Chun Kung vardı. Hitabeti güzel olanlardan Tsai Wo ve Tuzu Kung vardı. Yönetme becerisine sahip olarak Yan Yu ve Chi Lu vardı ve edebiyatla öğrenme konularında Tuzu Yu ile Tuzu Hisia vardı. Bunlar burada adı anılmayan Tseng Tuzu ile birlikte 10 şakirt olarak tanınan kişilerdi. Sürgündeyken Konfüçyüs'le birlikte bulunmuşlardı. 3. Üstad dedi ki, Hui'nin bana bir yardımı dokunmamıştır. Çok ender olarak söylediklerim onu memnun ederdi. 4. Üstad dedi ki, Min Tuzu Chien ne kadar hayırlı bir evlattı. Kimse onun hakkında ana babasıyla kardeşlerinin söylediğinden farklı bir şey söylememiştir. 5. Nan Yung sık sık Beyaz Aso şiirini tekrarlardı. Konfüçyüs onu ağabeyinin kızıyla evlendirdi. 6. Bir keresinde Chi Kang Tuzu şakirtlerden hangisinin öğrenmeye meraklı olduğunu sordu. Üstad da ona şöyle cevap verdi. Öğrenmeye meraklı olan Yan Hui vardı ama maalesef ömrü kısa sürdü ve öldü. Şimdi kimse yok. 7. Yan Yuan ölünce Yan Lu, Yuan'ın babası, üstadın arabasını satıp oğlu için tabut almasını rica etti. Üstad dedi ki, kabiliyetli olsun olmasın oğluna değer vermeyen kimse yoktur. Li öldüğü zaman tabutu vardı, örtüsü yoktu. Ona bir örtü alamadım. Zira büyük memurların ardından yayı olarak gidemezdim. 8. Yan Yuan ölünce üstad dedi ki, heyhat, Tanrı bana acı veriyor, Tanrı bana acı veriyor. 9. Yan Yuan ölünce üstad acılar içinde ona sarıldı. Şakirtleri, efendimiz dediler, acınızı artırıyor bu. Aşırıya mı kaçtım diye sordu üstad. Fakat bu adam için de çok acı çekmeyeceksem kimin için çekeceğim acıyı? 10. Yan Hui ölünce diğer şakirtler kendisine büyük bir cenaze töreni yapmak istediler. Üstad bunun üzerine dedi ki, bu olmaz. Yine de Hui'yi büyük bir törenle gömdüler. Hui dedi bu defa üstad, beni bir baba gibi saydın ama ben seni oğul gibi görmemiştim. Bunu yapan ben değilim. Şu şakirtlerdir işte bunu yapan. 11. Chi Lu ölülerin ruhlarına karşı ne yapması gerektiğini sorunca üstad dedi ki, yaşayanlara karşı görevini yerine getiremezken nasıl olur da ölülere karşı getirebilirsin? Lu ölüm hakkında sorma cesareti gösterince Konfüçyüs'ün cevabı şu oldu. Hayatı bile anlamazken ölümü nereden anlayacaksın? 12. Bir keresinde Min Tuzu üstadın yanında duruyordu. Kendini o kadar güvenli görünüyordu ki Tuzu Lu'ysa enerjik görünüyordu. Yan Yu ve Tuzu Kung da çok rahat ve korkusuz görünüyorlardı. Üstad bundan memnun olmuştu. Fakat dedi sonra, Yu gibi bir adam doğal bir ölümle ölmemeliydi. 13. Lu'daki memurlar malikaneyi yıkıp yeniden yapacaklardı. Min Tuzu Chien dedi ki, bu binayı eski haline getirmek nasıl mümkün olacak? Neden yıkıp yeniden yapılıyor ki? Üstad o zaman dedi ki, bu adam nadiren konuşur ama konuşunca da turnayı gözünden vurur. 14. Üstad dedi ki, Yu'nun sazının benim okulumda ne işi var? Diğer şakirtler bunu duyduktan sonra Tuzulu'ya saygı göstermez oldular. Bunun üzerine üstad dedi ki, Yu iç odalara girmemiş olsa da o salona çıkmıştır. Yu yani Tuzulu marşları seven bir askerdi. Burada Konfüçyüs'ün onun hakkında söylediği söz yoruma muhtaçtır. Ola ki bir yergi sözüdür. Yani Tuzulu diğer şakirtlerin saygısını kazanmadan üstadının karşısına çıkmış oluyor bu iç odalar ve salon benzetmesiyle. 15. Tuzukung hangisi daha iyidir diye sorunca Şih mi Şang mı? Üstad ona şu cevabı verdi. Şih çok ilerlemiş olduğu halde Şang yetişememiştir. O halde diye devam etti Tuzukung. Şih daha üstün demektir. Söylenenin ilerisine gitmek de gerisinde kalmak da ifratla tefrit gibi aynı derecede kötüdür diye sözünü bitirdi üstad. 16. Çi aşiretinin reisi Dük Çao'dan daha zengindi. Fakat Şakir Çiyu Dük Çao'dan vergi alarak reisin gelirini daha da arttırmıştı. Çiyu benim şakirdim değil dedi üstad bunun üzerine. Davul çalın oğullarım benim. Sonra da ona saldırın. Burada Konfüçyüs diğer şakirtlerinden Çiyu'yu cezalandırmalarını istiyor. Çünkü Çiyu kurnaz bir şakirtti. Dük Çao'nun devlet nezdinde daha zengin olduğunu düşünüyordu.